Podcast dinle.
Merhabalar, Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Bugün tercih yayınlarımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü tercih yayını bölümümüzde konuğumuz İbrahim Uğur Taş. Hoş geldiniz Uğur Bey, nasılsınız?
Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Ben de teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Tercih yayınlarında konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi biz tercih yayınlarımızda böyle sizler gibi mesleğini edinmiş konuklarımızı konuk edip tercih yapacak olan gençleri bilgilendirmeye yönelik yayınlar yapıyoruz. Size belli sorular soracağım. Bu yayın yaklaşık 30 dakika falan sürecek. İzleyicilerimize de buradan bilgi vermiş olayım. Bu yayını YouTube'a kopyasını yükleyeceğiz. Dolayısıyla soru sormak istiyorlarsa eğer YouTube yorumlardan sormalarını tercih ediyoruz. Çünkü buradaki yorumlara yayında bakmayacağız. Sonrasında çünkü kısa tutmak amaçlı olduğu için. Dolayısıyla böyle bir seri yaptık. Bakalım nasıl olacak? Kısaca şöyle önce sizi tanıyarak başlayalım. Mesela Uğur Bey.
Ben Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum. 2017 yılında mezun oldum. 2017'den 2019'a kadar Türkiye'de farklı pozisyonlarda çalıştım yazılım şirketlerinde. 2019 yılında da Hollanda'ya taşındım. Şu an Hollanda'nın uluslararası yolu şirketi KLM'de yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Kısaca böyle.
Anladım, çok güzel. Peki Uğur Bey, nasıl bilgisayar mühendisi olunur?
Nasıl bilgisayar mühendisi olunur? Aslında bunu iki parçaya bölebiliriz. Nasıl yazılımcı olunur, nasıl bilgisayar mühendisi olunur şeklinde. Bilgisayar mühendisi kısmı aslında net. Tüm dünyada hep aynı. Bilgisayar mühendisi ya da bilgisayar bilimci olmanın yolu gelip üniversitede bu ilgili alanı okuyarak gerçekleşiyor. 4 ya da 3 yıllık bölümler halinde tüm dünyada. Bu 4 yılı tamamladıktan sonra başarılı bir şekilde bilgisayar mühendisi oluyorsunuz aslında. Diğer kısmı da yazılımcılık. Yazılımcılıkta aslında sektörel iş yapıyorsanız çok buna ihtiyacınız yok. Kendiniz teknik bilgileri bir şekilde edinip biraz tecrübe kazanıp bireysel projelerle ya da açık kaynaklı projelere destek vererek bu şekilde iş edinebiliyorsunuz.
Anlıyorum. Şimdi sıradaki sorumuz üniversite mi önemli daha önemli yoksa bölüm mü? Şimdi sizin sanırım Boğaziçi Üniversitesi.
Boğaziçi Üniversitesi evet.
Yani Boğaziçi Üniversitesi de Türkiye'nin en iyilerinden. Tabii ki üniversite daha önemli mi deriz? Yani bu sorunun sorulacağı kişisiniz. Mesela ODTÜ mü Boğaziçi mi gibi bir şey sormayacağım. Ama üniversitenize mi, mesela hani üniversite mi önemli daha bölüm mü diye sorayım. Sonra detaylı başka şeyler de sorarım.
Aslında yani tabii bölüm daha öncelikli önemli ama üniversitenin de farklı bir boyutu var burada. Eğer %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede okuyorsanız bölüm bilgisayar mühendisliği için çok fark etmeyebilir. Çünkü burada asıl öncelikli olan konu İngilizce ve İngilizce bilgisi. O yüzden üniversite bilgisayar mühendisliği için fark yaratabilir. Ama tabii normal şartlarda öncelikli olan bölüm. Tercih yapacak kişi üniversiteden bağımsız olarak hangi alanda çalışmak istiyorsa, hangi konudan daha çok zevk alıyorsa ona göre gitmesi gerekiyor.
Yani üniversiteyi seçmeden önce mesela bilgisayar mühendisliği istediğinden emin bir öğrenciye neye göre seçsin üniversitesini? Tamam, puan sıralaması bir belki somut bir şeye bakmanızı evet. Sağlayabilir ama mesela sizin bölümünüzde çeşitli alanlar var mı? Belli bir şeylere dikkat etmesi gerekiyor mu? Bilgisayarın şu alanına dikkat edeceksen o alandaki hocalara bak falan gibi bir şey söyleyebilir misiniz peki?
Ya öncelik tabii ki de eğitim dili. Eğer %100 İngilizce eğitim veren bir bölümle Türkçe eğitim veren bir bölüm arasında kalıyorsa İngilizceyi tercih etmesi gerekir. Eğer yazılımcı olarak hayatını devam ettirmek istiyorsa. Çünkü İngilizce en önemli nokta. Onu bilmeden yani diğer bildiğiniz bilgilerin çok bir önemi kalmıyor bu alanda ne yazık ki. Öncelikli olarak onu tamamlamak gerekiyor. İlk tercih noktasında İngilizceye göre karar verebilirler. Sonrasında tabii yine kendi ihtiyaçlarına göre biraz böyle bu alanda bir şeyler deneyimledilerse akademik mi çalışmak istiyorlar yoksa sektörde yazılımcı olarak çalışmak bu konu ya da freelance bir şeyler yapmak istiyorlarsa ona yönelik o okullardan mezun olanlar nerelerde çalışıyor gibi bir araştırma yapıp ona göre de seçim yapabilirler.
Anladım. Çok güzel. Peki siz neden bu mesleği seçtiniz?
Ben neden bu mesleği seçtim? Aslında benim hikayem de biraz farklı. Ben 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne matematik öğretmenliği bölümünden giriş yaptım. Sonrasında orada okurken aslında 2011-2012 döneminde kendim internetten aslında öğrenmeye çalışıyordum bir şekilde.
Yazılımı,
evet. Yani bir şekilde kodlama öğrenmeye çalışıyordum ama kendi başıma gidiyordu. Hem o hem okul. Aslında bir noktadan sonra böyle dedim ki ben bunu okusam daha iyi olacak. Bu şekilde ben yani çok daha yavaş ilerlediğimi fark ettim. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğine geçiş yaptım. 2014 yılından itibaren de orada okudum. Yaklaşık bir 3 yıl. Geçiş döneminde bir önceki bölümünden olan birkaç dersim vardı. Yani bir senemi kurtarmamı sağlayan. O sayede aslında bilgisayar mühendisliğini tamamlamış oldum. Yani seçimim kendi yönelimime göre olmuş oldu aslında. Çünkü ben hem kodlama öğrenmeyi istiyordum. Hem bu işleri yaparken zevk alıyordum. Çünkü YouTube'dan video izleyerek öğrendiğim şeyleri yaparken bile bir şeyler ortaya çıktığında keyif aldığımı fark ettim ve ben bu alanda ilerlemeyeyim diye düşünerek aslında matematik öğretmenden bilgisayar mühendisliğine geçiş yaptım.
Peki geçişiniz ne şekilde oldu? Bu sorularımız arasında yok da yeniden üniversite sınavına mı girdiniz? Farklı bir sınav nasıl yaptınız? Bunu merak ettim şu anda.
Yatay geçiş yaptım aslında bölümler arasında. Benim matematik öğretmenliğinde okurken de ortalamam iyiydi. 3.5 üstüydü, 3.63-3.70 civarı bir şeydi. O dönemler, her dönemin sonunda aslında belli bir kontenjan açılıp sizin geçiş yapabilmeniz için imkanlar sunuluyor. Üniversitelerin hepsinde var bu. Ben o imkanı kullandım. O dönemde işte 3.5 üstü ortalaması olup belli kriterleri sağlayanlar için bir başvuru açılmıştı. 2 kişilik kontenjan vardı. Ben de o kontenjan sayesinde aslında bilgisayar mühendisliğine geçiş yaptım.
Anladım. Demek ki farklı bir bölümden de bu şekilde geçiş yapılabileceğini de takipçilerimize duyurmuş olalım. Peki, gerçi sizin seçiminiz zaten evet. Üniversite okurken ve tamamen isteğinizle olmuş. Belli ki araştırarak da seçmişsiniz ama bizim sorularımızdan birisi bu. Dünyaya tekrar gelseniz yeniden bu mesleği seçer miydiniz?
Evet. Çünkü ben gerçekten keyif alarak yaptığım bir şeyi sonrasında meslek edindim. Ben eğitimciliği de aslında seviyordum. Hem işte stajyer olarak hem de farklı alanlarda öğretmen olarak çalışma şansı yakalamıştım. Gayet severek yaptığım bir işti. Ama bilgisayar da öyle beni çekiyordu. O yüzden o alana yöneldim. Muhtemelen dünyaya tekrar gelsem herhalde yine bilgisayar mühendisliğini seçerim. Hatta şu an ikisini birleştirmiş durumdayım. Bizim de Codemus adında bir platformumuz var. Orada da yazılım eğitimi veriyoruz. Orada eğitmen olarak görev alıyorum aynı zamanda. Yani biraz böyle ne yapmak istediğinizi kendiniz deneyimleyerek bulduğunuzda aslında hayatınızdaki doğru mesleği bulmuş oluyorsunuz. Biraz çabalamak gerekiyor sadece.
Nasıl çabaladınız peki? Yani şimdi çabalamak dediğiniz mesela matematik okurken kodlamaya, yazılıma ilginiz olduğunu keşfetmişsiniz. Farklı şeyler denediniz mi bu arada?
Farklı şeyler denedim mi? Aslında mühendislik istediğim çok netti bir noktada. Eğitimcilik beni çektiği için o tarafa yönelmiştim ama sonradan aslında ben mühendis olmalıyım hani gibi bir yaklaşıma döndüm. Ondan sonra onlar arasında bir araştırma yapmaya başladım. İşte inşaatta, elektronikte, işte bilgisayar gibi farklı bölümler için hem araştırma yaptım hem arkadaşlarımdan nasıl gidiyor, bölüm nasıl, neler öğreniyorsunuz gibi böyle bilgiler aldım. Ama
mühendislik bölümlerindeki arkadaşlarınızdan mı?
Evet, mühendislik bölümünde olan arkadaşlarımdan. Yani bununla beraber zaten matematiğe yakın bir alan bilgisayar bilimleri. Böyle de olunca ben hem bir şeyleri ortaya çıkarma kolaylığı, bir şeyleri deneyebilme kolaylığı bana orada güzel bir imkan sundu. Çünkü o zaman çok daha az olmasına rağmen yine işte internette kaynak bulabiliyordunuz. Yazılımcı olabilmek için ya da kodlama öğrenebilmek için. Şu an her şey çok çok daha arttı son 10 senede ama o zamanki kısıtlı imkanlarla bile bir şeyleri deneyimleyip tamam ben bunu yapmalıyım, ben bunu yaparken keyif alıyorum dedim ve bu şekilde yöneldim aslında.
Deneye deneye diyorsunuz.
Yani biraz öyle, evet.
Ama deneye deneye bulunanın da tadı güzel oluyor ve dünyaya tekrar gelsem yeniden seçerim diyorsunuz, öyle mi?
Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Peki, tamam, güzel yanlarını anlattınız. Şimdi sizin mesleğin avantajlarını da dinlemek istiyorum. Ancak dezavantajları da vardır mutlaka. Biraz iyi yönlerini ve kötü yönlerini sizden dinleyebilir miyiz?
Avantaj olarak şöyle söyleyebilirim. Eğer kendiniz geliştirmeyi, sürekli bir şeyler öğrenmeyi seviyorsanız bu çok geniş bir alan. Çünkü yazılım da teknoloji de her geçen gün daha hızlı ilerliyor. Ve öğrenmeniz gereken şeyler kat be kat artıyor. Eğer siz bir stabil iş hayatı istemiyorsanız, sürekli kendisini geliştiren, yenileyen, gelişmeleri açık bir ortamda çalışmak istiyorsanız çok güzel bir alan. Çok ucu da açık bir alan. Öğrenmenizin ya da kendinizin geliştirmenizin bir sonu yok bu alanda. Onun haricinde çok esnek bir alan tabii ki de. Yani mesela şu pandemi döneminde muhtemelen en rahat çalışan meslek gruplarından birisi yazılımcılar. Çok rahatlıkla dünyanın her yerinden elinizde bilgisayar ve bir internet erişimi olduğu sürece işinizi yapabiliyorsunuz. Çok uluslararası bir alan. Yani çalışma arkadaşlarınızla anlaşabildiğiniz sürece, bir dil aracılığıyla bir kontak kurabildiğiniz sürece dünyanın her yerinde bu iş aynı şekilde yapılıyor. Ondan dolayı her yerde çalışabilirsiniz. Sizin nerede yaşadığınızın da bir önemi yok. Nereye gitseniz eğer yeterli bilgiye sahipseniz her türlü iş bulabilirsiniz. Bu konularda dünyaya çok açık bir alan. Yani onun haricinde avantajı şu an çok ekstra bir şey gelmiyor bunlar haricinde ama yani dezavantaj da gerçekten canınızı sıkabilecek kadar çok çalışmanız gerekebilecek bir alan. Özellikle Türkiye'de kendinizi geliştirmek için çok çalışmanız gerekiyor. Hele ki iş hayatına girdiğiniz belki 2-3 sene durmaksızın kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü Türkiye'deki rekabet de çok yüksek. Tabii dünyada da yüksek bu. Ne kadar şey olsa da bu alanda açık olsa da kendinizi geliştirmek ve sürekli ileriye gitmek zorundasınız. Belli bir noktadan sonra belki yorucu olabilir. Yani bu konuda böyle sıkıntılar yaşayıp aslında bu alanda sıkılan arkadaşlar gördüm ben iş hayatında. Ama tabii bu biraz sizin durumunuza da bağlı. Çok aşırı yük kaldırabiliyor musunuz? Belli durumlarda çok stresli olabiliyor.
Ne gibi stresler mesela? Zaman sıkıntısı mı? Yoksa nasıl gibi sıkıntılar?
Zaman sıkıntısı da oluyor tabii ki de. Hani bazı işleri sürekli yetiştirmeniz gerekiyor. Bu alan timeline olarak çok kısıtlı bir alan. Sürekli olarak size kısa zamanda bir sürü iş yapmanız gereken görevler geliyor. O yükü kaldıramayabilirsiniz ya da mesela şu an canlı yayın yaptığınız platform şu an çökse arka planda çalışan yazılımcıların bir şekilde müdahale edip bunu devam ettirmesi gerekiyor. Üstünüzde bu tarz yükler de var. Yani eğer çalışan bir platformunuz varsa onu devam ettirmek, işte bakımını yapmak bile aslında bir stres durumu. Çünkü orada çıkan bir sorun da ilk herkesin baktığı ve ne oluyor diye sorduğu kişi siz oluyorsunuz. Hani büyük bir sistem üzerinde çalışıyorsanız belki o bir stres yaratabilir üzerinizde. Ama bunlar haricinde tabii böyle çok ağır şartlar altında çalışmıyorsunuz. Öyle sonuçta bir maden işçiliği yapmıyoruz. Gayet rahat bir çalışma ortamımız var. Bundan daha fazla bir stres de yok yani.
Anlıyorum. Mesela bazı insanların mizacına da uygun olmayabilir mi? Mesela hani çünkü masa başında belki...
Evet. Yani günün çok büyük bölümünü haliyle masa başında geçiriyorsunuz. Çünkü tüm işiniz bilgisayarla. O bilgisayarın başında olmak durumundasınız bir noktada. Atıyorum 8 saatlik çalışmanın 5 saati 6 saati çok çok rahat bilgisayarla geçiyor. Geri kalan kısmında belki toplantılar, planlamalar falanla gidebilir ama yani çalışma hayatınızın çok büyük bölümü hep bilgisayarla, yani masada çalışıyorsunuz. Bunun hani çok da bilgisayar başından, masa başından ayrılma şansınız yok. Tabii bu bir noktada belki insanları sıkabilir. O sizin mizacınıza da bağlı biraz. Ama yani bu tamamen bireysel bir durum yine de.
Tabii ki bir meslek seçiminde bireysel özelliklerimize de bakıp işte ya da çalışma azmimize, çalışma tarzımıza uygun olanı seçmek belki önemli. Siz de araştırarak işte kendinize uygun şeyi bulmaya çalışmışsınız anladığım kadarıyla. Bilgisayar mühendisliğinin avantajları ve dezavantajlarını bu şekilde bize anlattınız. Bu sürekli yenilenen bir alan olduğu olayı hani mesela gerçekten ciddi bir şey. Herkes kaldıramaz dediniz, çok doğru. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Mesleği seçecek kişilere tavsiyeleriniz neler ve öncesinde ne gibi hazırlıklar yapmalılar?
Tavsiyelerim neler? Yani ilk önce aslında en başta da belirttiğim gibi dil. Yani bu alanın olmazsa olmazı İngilizce diyebiliriz. Yani en temel taş o. Çünkü tüm dünya bu dil üzerinden ilerliyor ve her yeni çıkan teknoloji, her yeni çıkan özellik, her şey İngilizce üzerinden yayınlanıyor. Eğer gerçekten kaliteli, sürekli uyum sağlayan bir yazılımcı olmak istiyorsanız İngilizce bilmek zorundasınız. Ve yani bu elbette belki master seviyede bir İngilizce gerektirmiyor ama işte karşılaştığınız bir İngilizce dokümanı okuduğunuzda anlayacak ya da İngilizce bir video izlediğinizde en azından ana fikri edinecek kadar bir İngilizceniz olması gerekiyor. Ancak bu şartlarda aslında kaliteli diyebileceğimiz standartlara erişen bir yazılımcı olabiliyorsunuz. En temel tavsiyem bu olur. Mümkün olduğunca İngilizcelerini geliştirsinler. Alanı yani bilgisayar mühendisliğini tercih etmeden önce imkanları varsa bu alanla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışsınlar. Şu an İnternette çok fazla kaynak var bir şeyler öğrenebilecekleri. Yani en azından programlamaya girişi öğrenip kendilerine uyup uymadıklarını görebilecekleri çok fazla alan var. Bunları değerlendirebilirler. Çünkü herkes istiyor ama herkese uyan bir alan da değil bir noktada. Size ne kadar hitap ediyor onu görmeniz gerekiyor. Bir şeyleri deneyimlediğinizde keyif alıyor musunuz? Bir sorunla karşılaştığınızda bu sorunu çözmek için harcadığınız efor, vakit ve sonunda ulaştığınız nokta sizi mutlu ediyor mu, etmiyor mu? Bunu görmeniz lazım. Yani en önemli nokta bu aslında. Eğer siz problem çözmekle uğraşmaktan ve çözdüğünüz problemin çözüm yolu size keyif vermiyorsa çok yapılacak bir meslek değil. Çünkü bizim işimiz tamamen problemlerle uğraşmak ve bir noktada o problemlere en optimum çözümleri bulmaya çalışmak. Yani, eğer bundan ve bu süreçten keyif almıyorsanız çok yapabileceğiniz bir meslek değil.
Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Yani şunu mu yapmalılar? Bu sizin dediğiniz internetteki eğitimleri bir deneyip eğer bilgisayar mühendisliği seçmek istiyorlarsa bu eğitimler ile uğraşmak zevk veriyor mu gibi bir şey mi tavsiye ediyorsun?
Evet, yani temel düzeyde eğitimler var böyle. Onlardan bir şeylere bakıp o temel düzeydeki eğitimler sonucunda basit bir şeyler yapabilir hale geliyorlar aslında. Bunları yapmaya çalıştıklarında bu yaptıkları şeyden keyif alıyorlar mı? O ortaya çıkan çıktıdan, o süreçten keyifli bir şekilde ayrılabiliyorlar mı? Önemli olan o aslında.
Anladım. Yani sizin meslekte birazcık sanırım hem diplomalı olmak hem de alaylı mı? Artık evet. Nasıl deniyorsa hani öyle bir şey de mümkün olduğu için tavsiyeniz anladığım kadarıyla alaylıymış gibi birazcık pratik yapmaları yönünde.
Yani evet. Bu belki 2 hafta, 3 hafta, 1 aylık bir süreçte böyle kendinizi çok kolay deneyebilirsiniz. Yani benim kesin karar vermemi sağlayan mesela buydu. Ben bir şeyleri deneyimledikten sonra tamam dedim ya, ben bunu yapmalıyım. Ama ben bunu tek başıma götürmeye çalıştığımda alacağım yol çok iyi olmayabilir. Ben bölüm değiştireyim ki bunu daha verimli bir şekilde tamamlayabileyim diyerek aslında bilgisayar mühendisliğini seçtim. Yani bölüm değiştirmeme de bu sebep oldu.
kendinizde böyle olduğu için tabii bizim takipçilerimize de bu şekilde yol göstermek istiyorsunuz. Öncelikle evet. dediniz ki yabancı dil, İngilizce evet. çok önemli. Sanırım bilgisayar biliminde ya da gerçi çoğu bilimde şu an bilim dili İngilizce ama mesela ikinci bir yabancı dil öneriniz var mı? Gerek var mı mesela böyle bir şeye?
Yazılımcılık için yok. Yani tabii yaşamak istedikleri bir yer varsa atıyorum o ayrı bir nokta ama bu alanda çalışabilmek için ikinci bir dile gerek yok. İngilizce tamamen yeterli.
Tamamen İngilizceyle istediğiniz evet. düzeyde iyi bir. Peki İngilizce düzeyleri üzerine de mi çalışmalılar yoksa okurken de geliştirilebilir mi? Üniversitede okunurken de İngilizce bir bölümde
okunurken geliştirebilir elbette. Hani mezun olana kadar aslında bir noktada önemli. O da dediğim gibi yani bir, gerçekten böyle C1, C2 seviyesine çıkacak kadar bir İngilizceye de ihtiyaç yok bir noktada. Sadece bir dokümentasyon okuduğunda onu anlayabilecek kadar ya da İngilizce böyle bir eğitim izlediğinde az buçuk en azından orada ne dendiğini kavrayabilecek kadar bir İngilizce seviyesine ihtiyaç duyuluyor burada.
Yani aslında sanırım sizin bilgisayar biliminde yani yazılım dilinde de kendinizce de bir diliniz var. Zaten evet. bir dil öğreniyorlar anladığım kadarıyla sizin işinizi yaparken. Bir de ekstra İngilizce ile belki iç içe geçmiş evet. bir şekilde.
Ya zaten programlama dilleri bir noktada İngilizceye yakın. Yani oradan bazı anahtar kelimeler alınarak oluşturulmuş yapılar. O İngilizceyi öğrenmek de aslında diğer taraftaki öğrenme sürecine katkı sağlayabiliyor.
Doğrudur tabii. Doğru diyorsunuz. Peki. Uğur Bey teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımıza katkıda bulunduğunuz için. Başka eklemek istediğiniz bu mesleği seçme yönünde tercih döneminde olan gençlere önereceğiniz son sözleriniz varsa alalım.
Yani dediğim gibi zor
sizin bir bölüm aslında. Sizin de bir platformunuz varmış hazırlık için belki kullanılabilir ondan da bahsedebilirsiniz.
Yakın dönemde aslında bizim normal şartlarda eğitim süremiz 6 ay o yüzden çok uygun olmayabilir ama Eylül dönemine doğru bir aylık bir program açmayı düşünüyoruz. Programlamaya giriş konusunda bir aylık eğitim programımız olacak. Belki orası yararlı olabilir. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlar olursa sitemizi ziyaret edip oradan bakabilirler ya da Discord kanalımıza gelip bilgi alabilirler.
Tercih dönemindeki gençlere son sözlerinizi de alıp kapatalım kısaca.
Çok iyi düşünsünler. Çok ciddi, stresli bir dönem bu. Kendi yaşadığım zamanı da hatırlıyorum. Ama yaptıkları tercih hiçbir şeyin sonu değil. Elbet istedikleri mesleğe dönmenin ya da o meslekte ilerlemenin başka bir yolu da olur. Bu onun hayatlarının sonu gibi görüp ona göre tercih yapmaya çalışmasalar ama sevdikleri mesleği, gelecekte yapmak istedikleri, yaparken keyif alacakları işlere yönelmekte daha dikkatli olsunlar. Bunu bulmaya çalışsınlar en azından. Kısaca böyle. Podcast dinle.